Ayrım 2.
Çocuklar özgür olmalı. Ben çocuğumun evde özgür ve yaratıcı olmasını istiyorum. Öyle misafir odası falan olmayacak. Ev yaşanmak içindir. Çocuk her tarafta oynayabilmeli, koltukların kirlenmesi önemli değil. İsterse duvarları da boyayabilir. Yemek yerken yerleri kirletmesi benim için önemli değil, diyordu Reyhan Hanım. Ancak bir süre sonra bütün eve dağılmış oyuncakları toplamak, yerleri sürekli süpürüp silmekten bıkınca kendini Esra'ya avaz avaz bağırırken buldu. Reyhan Hanım Esra'ya hiç söz geçiremeyeceğini, Esra'nın her istediğini tutturarak istediğini, bir türlü başa çıkamadığını ve sonunda cezaya koyarak yola getirebildiğini anlattı. Alıntı annelik rolü. Reyhan Hanım 3 yaşında bir çocuğun sınırları bilemeyeceğini sağduyu ve mantıkla öngörebilir, sürekli Esra'nın döktüklerini toplamaktan sonunda sabrının taşmakta olduğunu hissedip ifade edebilir. Kimsenin kendinin dahi oturduğu yeri ve çevresini başkalarının rahatını bozacak şekilde kullanmaya hakkı olmadığını düşünebilir ve sonunda tüm öteki uç olan cezaya vardıracak aşırı hoşgörülü anne rolüne girmeyebilirdi. Reyhan Hanım modern annelik uğruna sağduyusunu, içgüdülerini, kendi doğal tepki ve duygularını rafa kaldırmış ve olmak istediği alıntı anne rolüne girmişti. Aile içinde çocuklarla oluşan sorunların birçoğu annenin veya babanın tepkilerini düşünmeden başkaları öyle yaptığı için sağduyusuna ve içinden gelen duygulara kulak vermeden göstermesi veya duygularını yanlış ifade etmesinden kaynaklanır. Bu çalışma ile varmak istediğimiz amaç annenin veya babanın kendi değer ve duygularına bilinçlenmesi, bunları yıkıcı değil de yapıcı bir şekilde ifade edebilmesi, yürürlüğe koyabilmesi, dolayısıyla da oluşan sorunlara yapıcı ve pratik yaklaşımlar elde ederek yaklaşmasıdır. Aslında anne babalık rol gerektirmez, özellikle bilgi ve sorumluluk gerektirir. Genç anne baba doğal olarak çocuğuna vereceği eğitim ve yaklaşım konusunda deneyimsiz ve güvensizdir. Ailesinden gördüğü geleneksel bazı yaklaşımların olumsuz yönlerini düşünerek kendi uygulamamaya çalışmakta, ancak tam tersinin de bazen geçerli olmadığını görmektedir. Kısacası anne uyguladığı yöntemler konusunda çelişkidedir. Çünkü bütün diğer sanat ve meslekler öğrenebildiği halde yaşamın aşağı yukarı 20 yılını kapsayacak anne babalık mesleğini hiçbir okul öğretmemektedir. Dünün genç Ayşe'si ile genç Ali'si aniden anne Ayşe ve baba Ali olmuşlardır. Sanki aniden yaşlanmış, aniden sorumlulukları artmış ve aynı zamanda bir günden diğerine onlardan beklentilerde farklılaşmıştır. Her şeyi bilen, bilmesi gereken, doğru hareket etmesi, yanlış yapmaması gereken anne ve baba, Ayşe ve Ali bir günden diğerine anne ve baba rollerini oynamaya başlarlar. Ancak rollerini kimse öğretmemiştir. En geçerli güvence yine de kendi anne babalarını veya bir yakınlarını örnek almak veya okudukları yazı veya kitaplardan esinlenmektir. Ancak bunlar da yeterli olmaz. Sabır, hoşgörü, sevgi umutları ve aynı zamanda endişeyle dolu anne baba adayı gerçek anne babalığa başlayınca sabrının o kadar da sınırsız olmadığını, hoşgörüsünü zamanla yitirdiğini ve gittikçe istemediği davranış ve tepkileri göstermeye başladığını yaşar. Çocuğunu çok seveceğini zannederken bazen de hiç sevmediğini hisseder ve bütün bunlardan dolayı suçluluk ve huzursuzluk içinde bocalar. Bu huzursuzluk çocuğa karşı davranışlarına yansır ve olay bir kısır döngü içinde yuvarlanır gider. Bu bocalama ve çelişkilerinin temel nedenlerini 3 ana başlık altında kısaca toplayabiliriz. 1. Eğitim konusunda günümüzün hızla değişen değerleri. 2. Toplumda değişen kadın ve anne imajı. 3. Anne babalık sanatını öğreten kurumların eksikliği. Günümüzün değişen değerleri. Günümüzde psikoloji, pedagoji, sosyal bilimler ve eğitim dallarındaki sürekli gelişmeler, bu alanlarda yapılmakta olan araştırma ve bulgular, günlük hayatımızda pratik uygulamalara dönüşmekte, özellikle çocuk eğitimi ve gelişmesine sürekli yeni boyutlar ve yöntemler getirmektedir. Örneğin oyunun bir oyalama, zaman kaybı veya yaramazlık sayıldığı günler çoktan geçmiş, günümüz psikolojisi oyunun çocuk gelişmesindeki vazgeçilmez önemini artık kanıtlamıştır. Bütün bu yeni gelişmeler çeşitli iletişim araçları, gazete, dergi, TV, kitap, radyo aracılığı ile ev içine ulaşmakta ve genç anne babalar ailelerinden aldıkları geleneksel eğitim yöntemleri ile yenileri arasında haklı bir bocalama, kararsızlık ve deneme yanılma süreci yaşamaktadırlar. Toplumda değişen kadın ve annenin yeri. Eğitim alanındaki bu hızlı değişimlere paralel olarak toplumda kadının rolü de gittikçe farklılaşmaktadır. Geçen neslin dört başı mamur ev kadını ve annesi artık güncelliğini yitirmekte, günümüz kadını ev kadınlığı ve annelikten başka alanlara da yönelmekte, ilgi duymakta veya duyması beklenmektedir. Bu değişimin başlıca etkenleri ekonomik nedenlerle çalışan kadınlar yüzdesinin artması, eğitimin yaygınlaşması ve genç kızların gittikçe yüksek öğrenime veya mesleğe yönelerek artık sadece ev kadını ve anne olmakla yetinmemeleridir. Araştırmalara göre eğitim kadınların toplum içindeki rol ve statülerini önemli ölçüde değiştirebilecek bir araç olarak görülmektedir. İki nesil kadınlarını anne ve kız olarak ele alan araştırma sonuçları, kızların öz tanımlarında kendilerini annelerinden daha bağımsız, soğukkanlı, hırslı, gerçekçi ve geniş ilkeleri olan insanlar olarak gördüklerini, annelerin ise kendilerini daha yumuşak, boyun eğici, fedakar, şefkatli, sadık, duygusal, aileye yönelik ve titiz olarak tanıttıklarını göstermektedir. Toplumumuzda kadının rolünün değişmesinde diğer bir dolaylı etken de TV ve videonun evlere kadar girmesiyle gerek yerli gerekse yabancı film ve dizilerde sergilenen çağdaş ve batılı kadın imajının yavaş yavaş yer etmesi, benimsenmesi ve kadınlar tarafından rol örneği olarak alınmasıdır. Eğitim ve kadının rolündeki bu aşamalar geleneksel Türk annesi rolünde de değişikliklere yol açmaktadır. Yeni eğitim yöntemlerinin önerdiği dost, arkadaş, anne kavramı geleneksel Türk annesi rolüne de yeni boyutlar getirmiş, bir nesil önce geçerli olan saygılı ve mesafeli anne-çocuk ilişkilerine farklı bir yaklaşım tarzı getirmiştir. Geleneksel Türk eğitiminde anneye karşı gelemeyen, hatta ona siz diye hitap eden dikey, büyükten küçüğe, üstten alta ve mesafeli ilişkiler günümüzde gittikçe yataylaşmakta, aynı seviye, yaş farkı yokmuş gibi ve yeni kuşak anne babaları çocuklarına daha yakın ve arkadaşça davranabilmek için söz konusu mesafeyi gittikçe azaltmaya çalışmaktadırlar. Ancak bu henüz oturmamış ve geçiş dönemindeki sistemin getirdiği bocalamalar kaçınılmaz sorunları da beraberinde getirmektedir. Anne babanın otorite ile arkadaş figürleri arasındaki çelişkili ve tutarsız davranışları, sınır koyamama, söz geçirememe ve bu gibi. Sonuç olarak annelerin kuşağı değerler ve toplumsal geçiş açısından özgün bir aşama sürecindedir. Bunun sonuçları da doğal olarak günümüz annesini etkilemekte ve annelik ve çocuk yetiştirme yöntemlerine çelişkiler getirmektedir. Anne babalık sanatı öğrenilebilir. Günümüzün değişen değer ve yöntemlerine ayak uydurabilmenin ve çocuğa uygulanacak eğitimi sağlam bir temele oturtmanın en etkin yolu, anne babalık ve çocuk eğitimi konularında kişinin kendini aydınlatması, eğitmesidir. Aslında anne babalık yeteneklerimiz olsun olmasın, hepimizin hayatın gidişatı içinde uygulamakta olduğumuz bir meslektir. Hatta bazı meslekler yaşam süresince değiştirilebildiği halde, anne babalık mesleği yaşamın aşağı yukarı 20 yılı, günün 24 saati ve hemen hemen tatilsiz icra edilen bir meslektir. Diğer mesleklerde yetenekler göze alınsa da, anne babalıkta yeteneklerin olup olmadığı söz konusu değildir. Diğer meslekler deneme yanılmayı kaldırabilir. Ancak anne babalık mesleğinde deneme yanılmaların sonucu ne yazık ki çok ciddidir. Bütün bunlar göz önünde tutulduğunda anne babalık mesleğini ciddiye alan, öğreten bir okul, kurum veya hiç değilse okullarda ders olmaması şaşılacak bir durumdur. Aslında anne babalık meslekten de öte bir sanattır. Ancak anne babalık sanatı öğrenilebilir. Günümüzde insan bilimleri, psikoloji, pedagojinin ilerlemesiyle çocuk yetiştirilmesi ve eğitimine daha bilinçli bir bakış açısı gelmiştir. Çağdaş anne baba çocuklarının yetişmesinde oynadıkları sorumlu rolün artık bilincindedirler. Halen ülkemizde çocuk eğitimi ve psikolojisi konularında birçok yayın, kitap ve dergi bulunmakta, ayrıca TV, radyo gibi kitle iletişim araçları bu konularda yaygın eğitim yapılmaktadır. Bunun yanında muhtelif grup çalışmaları, okullarda kurulan rehberlik ve danışmanlık servisleri ve eğitsel konferanslarda bu konuda ailelerin aydınlatılması ve eğitilmesine ön ayak olmaktadır. Grup üyelerimizden bir hanımın belirttiği gibi, çocuğumuzu eğitmek ve yetiştirmek aslında kendimizi eğitmek ve yetiştirmektir. Bu kitapla varmaya çalıştığımız amaç, şimdiye kadar sadece uzmanlarca bilinen etkili iletişim yöntemlerini anne babalara da ulaştırabilmek, aile çocuk arasındaki sorunların önemli bir kısmını teşkil eden iletişim bozukluklarını ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Ayrıca çocuğun olumsuz yaramazlık veya söz dinlememe olarak nitelenen davranışlarına değişik bir bakış açısı ve yaklaşım tarzı getirerek sorunları farklı bir şekilde çözmeye çalışacağız. Çocuğunu kabul edebilmek. Beni kabul ediyor musun? Metin bahçede koşarken yere kapaklandı. Kalktığında elleri ve kolu sıyrılmış, dizi ise kanıyordu. Ağlayarak eve koştu. Anne, ne oldu? Sus, ağlama bakayım. Erkekler ağlamaz. Anne, çok acıyor. Şimdi geçer. Hem sen erkeksin. Ayıp, ayıp. Erkekler ağlar mı? Çok acıyor. Sulu göz, ne olacak? Ne varmış bunun için ağlayacak? Metin ağlamaya devam eder. Anne ise Metin susmadığı ve böyle küçük bir olayı büyüttüğü için ona kızar. Metin annesinin acısını anlamadığına içerler. Anlamasını sağlamak ve daha çok ilgi çekmek için daha fazla bağırır. Anne sinirlenir. Sonuç olarak küçük bir olay anne ile Metin'in birbirlerine kızmalarına, içerlemelerine neden olur. Genellikle anne babalar çocukların duygularını kabul etmezler. Örneğin, ne varmış bunu ağlayacak, insan kedi için üzülür mü? Sulu göz, top kayboldu diye ağlanır mı? Hiç insan kardeşini kıskanır mı, ne ayıp? Aslında sen öyle düşünmüyorsun. Ne varmış korkacak, senin gibi koca çocuk karanlıktan korkar mı? Üzüntü, korku, kıskançlık gibi olumsuz duygular biz büyüklerin de hoşuna gitmediğinden genellikle yaptığımız bu duyguları inkar etmektir. Ne varmış bunda üzülecek? Hiç insan kardeşini kıskanır mı? Özellikle çocuklarda bu gibi duyguları algıladığımız zaman kabul etmekten ve isimlendirmekten korkarız. Çünkü kabul eder veya isimlendirirsek bunların kalıcı olacağını, çocuğun mutsuz, korkak veya kıskanç olabileceğini düşünürüz. Dolayısıyla reddeder veya inkar ederiz. Halbuki bu duyguları hissetmek, örneğin korkmak, mutlaka korkak olmak değildir. Biz de yetişkin olarak bazen karanlıktan, bilinmeyenden korkabilir, tedirgin olabiliriz. Bunun gibi üzülmek de mutlaka mutsuz olmak demek değildir. Üzüntü yaşamın bir parçası ve her kişinin doğal duygu hakkıdır. O anda kedisi, topu veya arkadaşı için üzülen çocuk gerçekten üzülüyordur. Ancak anlaşıldığını, duygusunun kabul edildiğini hissederse rahatlar. Daha kolay teselli bulur. Yaşamda daha büyük ve ciddi üzüntüler var diye çocuğunkini küçümsemek, inkar etmek haksızlıktır. Ayrıca çocuğun anlayamayacağı bir boyuttur. Çocuğun üzüntüleri, duyguları kendi boyuna göre gerçek ve geçerlidir. Duyulmadığını, anlaşılmadığını gören çocuk bunu duyurmak için daha aşırıya kaçar. Daha çok ağlayarak veya hırçınlık ederek kendini duyurmaya çalışır. Duygular gibi biz büyükler çocuğun algılarına da fazla güvenmez, tepkilerimizi kendi algılarımıza göre ayarlarız. Komşu ziyaretinde, anne burası çok sıcak, kızım hava soğuk, hırkanı çıkarma sakın üşürsün. Ama anne çok ısındım, üşütür hastalanırsın diyorum, hırkanı çıkarma demedim mi? Çocuk ağlayarak, ama anne burası çok sıcak. Sonuç, anne çocuğa ben sana dediğimi yap demedim mi diyerek iyice azarlar. Çocuk ziyaret boyu anneyi hırkayı çıkarayım mı diye veya başka bir nedenle rahatsız eder. Anne de komşuya çocuğunun ne kadar laf dinlemez, mızmız olduğunu şikayet eder. Çocuk ders çalışıyor. Anne bu problemi anlamadım. Dikkatli okursan anlarsın. Ama anne okudum çok zor. Tembel ne olacak? Aslında biliyorum dersini yapmak istemiyorsun. Ama anne Ali'ye bak hiç annesine soruyor mu? Geliyor okuldan hemen derslerini bitiriyor. Sınıfında en iyi talebesi. Yemek sofrasında. Anne doydum fasulyeyi yiyemeyeceğim. Ama hiçbir şey yemedin ki. Çocuk salata ile iki köfte yemiştir. Ama anne karnım çok tok kahvaltıyı geç ettim. Anlamam bu kadar az yemekle doymuş olmazsın. Fasulyeleri de yiyeceksin. Ama anne bütün bu olaylarda neler olduğunun farkında mıyız? Bütün ufak tefek konuşmaların tartışmaya dönüşmesinden başka annenin çocuğa verdiği mesaj şu. Sen kendi algılarına, duygularına, düşüncelerine inanma. Onlar yanlıştır. Benimkileri kabul et. Isınmışsan aslında hava soğuktur. Isınmış olmazsın. Çünkü ben üşüyorum. Karanlıktan korkacak ne var? Ben korkmam ki. Düşmüşsen o kadar ağlama. Çünkü ben düşünce ağlamam. Kedi için ağlanır mı? Üzülecek ne var? Kedi işte, bu kadar yemekle doymuş olmazsın çünkü ben doymam. Şimdi rolleri tersine çevirelim ve sizin için önemli bir kişiyle, eşiniz, anneniz ve arkadaşınız, ziyarete gittiğinizi düşünün. Gittiğiniz yer çok sıcak. Siz de kalınca bir gömlek ve üstüne hırka giymişsiniz. Hasta filan da değilsiniz. Hırkayı çıkarmak istiyorsunuz. Yanınızdaki kişiye, burası çok sıcak, hırkamı çıkarayım diyorsunuz. O da hayır, hava soğuk, hırkanı çıkarma diyor. Siz ise ama çok ısındım, dayanamıyorum diye direniyorsunuz. O da hayır, hırkanı çıkarmayacaksın diyor. Ve siz neden hırkayı çıkaramadığınızı bir türlü anlamayıp, o sıcak odada havanın soğuk olduğuna inanmaya çalışıp, hasta olacağınızdan endişelenip, yanınızdaki kişinin sizin ne kadar söz dinlemediğinizden yakınmasını çekmek zorundasınız. Ne hissedersiniz? Veya yemekte doymuşsunuzdur veya o gün iştahınız yoktur. Yanınızdaki kişi hiçbir şey yemediğinizi öne sürerek size zorla istemediğiniz yemekleri yedirmek için baskı kullanıyor. Hatta yemezseniz tabağınızdakini bitirmeden sofradan kalkmanıza engel oluyor. Veya eliyle ağzınızı açmaya zorlayarak yemeği kaşık kaşık içine dolduruyor. Ne hissedersiniz? Veya düştünüz, diziniz kanadı, çok acıyor. Ağlamaklısınız ama yanınızdaki kişi, hadi canım o kadar da ağırmamıştır diye duygu ve algılarınızı inkar ediyor. Veya hadi sen de sulu göz diye sizinle alay ediyor. Ne hissedersiniz? Duygularınızı aşağıya sıralayın lütfen. Genel olarak duyulan hisler şunlardır. Kızgınlık, öfke, içerleme, isyan, nefret, kendini küçük görme, güvensizlik ve bu gibi. İşte çocuklar da bizler gibi, hatta daha yoğun olarak aynı duyguları yaşarlar. Çünkü olay sırasında duyduklarını anlatmaya çalışıyorsa da anne baba ya duymamakta ya da kabul etmemektedir. Anne baba çocuğun duygularını inkar edip kendi duygu ve düşüncelerini çocuğa kabul ettirmeye çalışmaktadır. Sonuç, tartışma, birbirinden uzaklaşma, çocuktan anne babaya kızgınlık, içerleme, öfke, anne babadan çocuğa kızgınlık, içerleme, öfke, bu duyguların ileriki iletişimlere yansıması. Bu gibi tartışma ve kırgınlığa meydan vermemek için dikkat edilmesi gereken 3 önemli etken vardır. 1. Kendini çocuğun yerine koyarak durumu değerlendirmek, empati. 2. Çocuğun anneden ayrı ve farklı duyup düşünebileceğini kabul edebilmek. 3. Çocuğun gelişim süreci içinde yaşının icabı bazı davranış ve duygularda bulunabileceğini bilmek ve bunları geçici olarak kabul etmek. Kendini çocuğun yerine koyarak durumu değerlendirmek. Bu tabii ki kolay bir işlem değildir. Buna diğerinin ayakkabılarını giyerek olaya bakmak da diyebiliriz. Yani kendimizi çocuğun durumunda düşünmek, onun duygularını yaşamaya, olaya ve çevreye onun gözleriyle, yani onun algılarıyla bakmaya çalışmak. Bunu kavrayabilmek için şu küçük alıştırmayı yapmaya çalışalım. Bir arkadaşınız, komşunuz, eşiniz veya anneniz ayakta dururken siz yanında dizleriniz üstünde durun. Yani başınız ayakta duran kişinin beline veya göğsüne gelecek şekilde çömelin. O kişiye bulunduğunuz seviyeden bakın. O kişi de size sertçe kaşlarını çatarak, kollarını kavuşturarak yukarıdan baksın. Bu durumda o kişiye bir duygunuzu açıklamaya çalışın. Örneğin, bu duruştan dizlerinizin ağrıdığını söyleyin. O kişi de size, hadi canım sen de her şeyi abartırsın zaten desin. Ne hissedersiniz? Duygularınızı aşağıya yazın lütfen. Küçük, çaresiz, itilmiş, anlaşılmamış veya kırgınlık, içerleme, öfke gibi içinizden ne söylemek gelir? Sen yerime geç de gör. İşte tam bu durumu anlatmak istiyoruz. Bir kişinin duygularını veya durumunu gerçekten anlayabilmek için onun yerine geçmek, kendini onun yerine koymak gerekir. Bu alıştırma kendini çocuğun yerine koyabilmenin fiziksel bir şekliydi. Pek tabii ki her olay karşısında aynı şekilde diz çökerek boy farkını yaşayacak değiliz. Ancak çocukların büyüklerle hep yukarıya bakarak konuştuğunu hiç düşündünüz mü? Siz de hep yukarıya bakarak biriyle konuşsaydınız ne hissederdiniz? Bu konuda bilinçlenmiş kişilerin çocukla konuştukları zaman eğildiklerini, kendilerini çocuğun seviyesine indirerek veya çocuğu kucağına alıp onu kendi seviyesine çıkararak konuştuklarını görürüz. Bu da boy farkını ortadan kaldırmak, göz göze konuşmak ve çevreyle çocuğun bakış açısıyla bakmaya çalışmanın bir yoludur. Dolayısıyla çocukla ilgili bir sorun veya durumu çocukla birlikte değerlendirirken, olaya çocuğun bakış açısını anlamaya çalışarak yaklaşmak, yani kendimizi çocuğun yerine koyarak onun duygularını, düşüncelerini algılamaya yönelmek, sorunları halletmek açısından çok faydalı ve yardımcıdır. Gelin şimdi kendimizi çocuğumuzun, çocuklarımızın yerine koyabileceğimiz bir durumu yaşayalım. Kendimizi çocuğunuzun veya çocuklarınızdan birinin yerine koymaya ve onun gözleriyle anneye veya babaya, yani kendinize bakmaya çalışın. Bir iki dakikalık bir süre gerçekten çocuğunuz olduğunuzu düşünün. Onun yaşantısını, evdeki durumunu, konumunu, sizinle olan ilişkilerini onun gözleriyle algılamaya çalışın. Şimdi çocuğunuzun ağzından anneye veya babaya, yani kendinize bir mektup yazın. Bunu yaparken çok dürüst ve içten olmaya çalışın. Acaba çocuğunuz size neler söylemek isterdi? Anneye mektup. Bu alıştırmayı yapmakta amacımız anneyi ve babayı bir kere de çocuğun tarafına geçirip durumu onun gözleriyle değerlendirmesine yardımcı olmaktı. Bunu içtenlikle yaptınızsa mektupta hoşlanacağınız şeyler olabileceği gibi belki de hoşlanmayacağınız sizde suçluluk, pişmanlık duyguları uyandıran durumlar, istekler bulunabilecektir. Ancak çocuğunuzun ağzıyla yazmış olduğunuz bütün istekler, arzular aslında belki de çocuk için o kadar da gerçek ve güncel değildir. Örneğin çocuğuna komşusu gibi güzel giysiler alamadığı için üzülen, kendini suçlayan anne baba, çocuğunun aslında bunlara o kadar fazla değer vermediğini de bilmiyordur. Yani çocuğun onlarsız da mutlu olabileceğini düşünemiyordur. Bunlar kendinin kuruntusudur. Bunun gerçek ve güncel olup olmadığını ancak çocuğunuzla konuşarak anlayabilirsiniz. Ona sorarak veya ona gerçekten bir mektup yazdırarak. Bazen bizim veremediğimizi sanarak kendimizi suçladığımız şeyler çocuk için o kadar önemli değildir. Ayrıca da biz veremediğimizi sanıyorsak da çocuk aslında onu başka şekilde veya dolaylı olarak alıyordur. Sevgi, yakınlık, şefkat gibi. Örneğin çocuğun sürekli yanında olarak şefkatini gösteremediğine üzülen anne, belki de sevgi ve şefkatini gözleri ve davranışlarıyla zaten gösteriyordur. Ve çocuk da bundan memnundur. Önemli olan nicelik değil, niteliktir. Bazı durumlarda bizim vermek isteyip de veremediğimiz, çocuğun da almak isteyip de gerçekten alamadığı şeyler vardır. Örneğin, çalışan bir annenin çocuğuna daha fazla zaman ayırmak istemesi, çocuğun da aslında buna ihtiyaç duyması gibi. Ancak bazı istek ve arzuları karşılamak hayatta gerçekten imkansızdır. Çalışan bir anne çalışmak zorunda olduğundan, evde oturan bir anne kadar çocuğuna fazla zaman ayıramaz. Burada önemli olan istek ve arzu yerine getirilemese de, annenin onun arkında olup çocuğuyla bunu paylaşması, benimle daha çok birlikte olmak istediğini anlayabilir veya durumu beraberce saptamaları. Örneğin akşam eve gelince çocukla beraber yarım saat kitap okumak, konuşmak gibi. Tekrar nicelikli zaman değil de nitelikli zaman. Kısacası çocukla diyalog kurmasıdır. Bütün bunlara rağmen de bazı istek ve arzular yerine getirilemez. Bu da hayatın koşullarıdır. Bu nedenle kendini sürekli suçlamak ne anneye fayda getirir ne de çocuğa. Demek ki önemli olan diyalogdur. Bu diyaloğu sağlamak ve hareket noktası da olaylara ve duruma zaman zaman karşı tarafın gözüyle çocuk aile büyüğünden farklı duyup, farklı algılayıp, farklı düşünebilir. Zorlayıcıdır. Ancak çocukların olaylara biz büyükler gibi koşullanmış, yepyeni ve çocuksu bir bakışla baktıklarını, duygularının daha katık veya çocuğun farklı bir yapı veya bünyeye sahip olabileceğini kabul edebilmek. Şöyle ki, anne çabuk üşüyen, soğuğa dayanıksız bir bünyede ise, çocuğun da aynı bünyeye sahip olduğu kaçınılmaz bir koşul değildir. Bu nedenle anne üşüdüğü için çocuğunu da aşırı giydirmesi, hem çocuğun yapısına aykırı kötü bir alışkanlığa neden olur, çocuk en küçük bir hava değişikliğinde hemen üşütür, hem de evde sürekli tartışma konusu olur. Bunu ben de çocuk ve genç kız olarak çok yoğun yaşamıştım. Annem çabuk üşüyen, çabuk hastalanan bir bünyeye sahip olduğundan hava soğuduğu gibi beni kalın paltolarla dolaştırır, bense kolumu dahi kıpırdatmakta zorluk çektiğim bütün bu kalın örtülerden nefret eder, asabileşirdim. Bu durum aramızda sürekli tartışma ve kavga konusuydu ve pek tabii ki annem kazanırdı. Evlenip ayrı eve geçtiğim zaman ilk işim paltoları tamamen dolabımdan çıkarıp kışı kazak ve başlamak oldu. Ancak annemi her ziyaretimde bu konuda tek tartışmalar oluyordu. Beni her gördüğünde üşüyeceksin, paltosuz nasıl dolaşıyorsun der, her orada bulunana da bu nedenle beni şikayet ederdi. Yaşım 25. Zamanla anneme gerçekten üşümediğimi, zaten hastalanmadığımı, bünyemin soğuğa daha dayanıklı olduğunu kabul ettirebildim. Tartışmalarımız hemen hemen yok oldu. Demek oluyor ki çocuklar da anne babanın bünyelerini, yapılarını, algılarını, duygularını ve zaten öyle olsaydı dünya öylesine tek düze ve durağan olurdu ki. Sizin de anneniz babanızdan farklı bünye, algı, duygu, tutum ve düşünceleriniz var mı? Bünye, yapı, duygu, tutum, düşünce. Annemden farklı, babamdan farklı. Sonuçlar eğer farklı çıkmışsa, anne veya babamızla kendi aramızda kabul edebildiğimiz bir farklılığı, çocuğumuzla kendi aramızda da kabul edemez miyiz? Çocuğumuz bizden farklı olamaz mı? Sonuçlar eğer aynı çıkmışsa biz anne veya babamıza benzemiş olabiliriz. Ancak bize benzemediği için bir çocuğu kabul etmemek veya eleştirmek haksızlık değil midir? Birini sevmem için bana benzemesi şart mı? Çocuğun gelişme süreci içinde yaşının icabı bazı davranış, tepki ve duygularda bulunabileceğini bilmek. Biz yetişkin anne babaların genellikle yaptığı çocuğu çocuk olarak değil de hep ileriki büyük olarak görmek ve her yaptığını geleceğin çerçevesi vermektir.